Abi Apple tanıttı mı tanıtacaklarını? Habire tanıtıp duruyor dedik.
Aynen, geçen hafta dedik ki Apple'ın tanıtım haftası olacak. Bir sürü şey tanıtacak dedik. Benim beklediğim şekilde MacBook Air'i tanıtmadı ama onun dışında bir sürü cihaz tanıttı ve mevcuttaki bazı cihazlarına da güncellemeler getirdi. Aynı zamanda çok beklenen Apple Intelligence da tüm kullanıcılara sunuldu.
Haydi bakalım. Hayırlı olsun. Bana da mı sunuldu?
Sana da sunuldu. Özellikle Amerika'ya. Çünkü Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar, az sonra bahsedeceğiz. Gerçi yeri gelmişken bahsedelim. Avrupa Birliği'ndeki kullanıcılar mobil cihazlarında, yani Mac olmayan cihazlarında Apple Intelligence'ı 2025'in bahar aylarına kadar beklemek zorunda. Ama Mac cihazlarında Amerikan İngilizcesi seçiliyse kullanabilecekler. İşte dediğimiz gibi abi, Apple bu haftayı güncellemeleriyle ve duyurularıyla geçirdi. İlk güncellemesi yazılım tarafında. Ondan bahsedelim. Sırasıyla iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS Sequoia 15.1, tvOS 18.1, visionOS 2.1 ve watchOS 11.1 sürümleri yayımlandı. Yani tüm işletim sistemlerinin ana sürümlerinin ilk ara sürümleri yayınlanmış oldu. Bu sürümlerle birlikte büyük hataların düzeltilme güncellemesi geldi, performans iyileştirmeleri geldi ve en önemlisi de Apple Intelligence artık kullanıcıların kullanımına sunuldu. Fakat dediğim gibi burada bazı bölgesel ve dil kısıtlamaları var. Amerika'da bir kullanıcıysan Apple Intelligence'ını Apple Intelligence destekleyen tüm cihazlarda artık kullanmaya başlayabilirsin. İşletim sistemi güncellemeni yaptıktan sonra. Fakat Avrupa Birliği'ndeysen dediğim gibi mobil cihazlar için gelecek senenin bahar aylarını beklemek zorundasın ve şu anda dil olarak sadece Amerikan İngilizcesi sunuluyor. Gelecek yıl özellikle başka dillere de Apple Intelligence'ın yayılması bekleniyor. Fakat şu anki güncelleme ile birlikte bile Apple Intelligence tam kapasitesine kavuşmuş durumda değil Meriç. Apple Intelligence'ın bu sürümünde sadece yazım araçları, bildirim özellikleri ve odaklama modunda rahatsız edilmeyi azaltıcı özellikler gibi şeyler sunulacak. Hani o bize sunumlarda kamerayla bir yeri çekiyorsun, sonra o çektiğin yeri kendisi aratıp sana review'ları gösteriyor vesaire vesaire, ya da emoji yaratıyorsun gibi şeyler, bunlar daha gelmedi. Bunlar ilerleyen sürümlerde gelmeye devam edecek. Hatta bir not olarak düşelim. Apple geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştı. Şeyi kabul ediyor. Biz şu anda diyor yapay zeka alanında rakiplerimizin birkaç sene gerisindeyiz diyor. Bunu da kabul ediyorlar. Ve sundukları özellikleri de böyle peyderpey hazır oldukça, en azından hazır olduğunu düşündükçe sunuyorlar. Bu sürümle birlikte fotoğraflarda belli objeleri de işaretleyip kaldırabileceksin. Mesela bir fotoğraf çektin. Arka planında bir sürü insan var veya istemediğin bir cisim var. Onu böyle işaretleyip kaldırabileceksin. Bu zaten bu arada Android tarafında veya Samsung'un Galaxy AI'ında sunulan bir özellikti. Onu da belirteyim. Yani Apple bunu ilk kez yapmadı.
Büyütebilecek miyim istediğim objeleri? Mesela bir fotoğraf var ve daha büyük gözükmesini istiyorum objenin.
Büyütmeyi yanılmıyorsam Apple'da yapamıyorsun. Ama objelerin büyütülmesi, küçültülmesi, yerinin değiştirilmesi, farklı yerlere konulması gibi şeyleri Android sahibiysen veya Samsung tarafında Galaxy AI ile yapabiliyorsun. Yani Apple seni burada biraz hayal kırıklığına uğratıyor
Neyse, keşke sadece Apple hayal kırıklığına uğratsaydı. Devam edebilirsin.
sanırım. Tamam, ediyorum abi. Burada e-posta ve mesaj uygulamalarında özet ve akıllı cevaplama özellikleri geliyor bu güncelleme ile beraber. Ve son olarak şundan bahsedeyim, bir hatırlatma olarak. Hangi cihazlarda bunu kullanabileceğiz diye soran kullanıcılar olursa çok basit bir cevabı var. A17 Pro, A18, A18 Pro ve M serisi işlemcili cihazınız varsa bu özellikleri kullanabileceksiniz. Tabii ki dediğim gibi diğer bölgesel ve dil kısıtlamalarını hariç tutarak söylüyorum bunu. Bunun yanında bu arada bu yazılım güncellemeleriyle beraber Apple Intelligence'ı geçiyorum. Hani sonucunda bu yazılım güncellemeleri. AirPods Pro ikinci nesil için de işitme desteği, işitme koruması gibi özellikler yine geçtiğimiz haftalarda konuştuğumuz Bu özellik de artık sunulmuş olacak. Yani işitme kaybın varsa veya gürültülü ortamlarda çalışıyorsan bu kulaklığı bu gibi fonksiyonlarıyla kullanıp hayatını daha kaliteli hale getirebileceksin. Yazılım tarafını bir kenara bırakıyorum. Bu arada yazılım tarafını dediğim gibi sadece Apple Intelligence değil, bir sürü performans ve sorun giderilmesi de söz konusu olduğu için çok detaylı liste var. Hani kullanıcılar istiyorlarsa haber sitelerine veya Apple'ın kendi sitesine girip bu güncellemelere bakabilirler. Donanım tarafına geldiğimizde Lightning girişine sahip olan aksesuarların artık USB-C'ye dönüştüğünü görüyoruz. Apple zaten bu USB-C dönüşümünü 2022 yılında Avrupa Birliği'nin şart kıldığı yasayla başlatmıştı. Bütün Lightning portlu cihazlarını USB-C'ye çevirmişti. İşte Magic Keyboard, Magic Mouse ve Magic Trackpad de artık USB-C girişine sahip olacaklar. Şu anda Apple'ın artık aktif olarak sattığı iki cihaz var Lightning portuna sahip. Birisi iPhone SE, birisi de iPhone 14. Ama bunlar zaten 2022'deki o yasanın geçmesinden önce geliştirilip sunulmuş cihazlardı. Hala satışları devam ettiği için Lightning'le devam ediyorlar ama satışları sonlandığında artık Apple'ın aktif olarak satış yaptığı hiçbir üründe Lightning portu bulunmayacak. Ve gelelim Apple'ın Mac modellerine ve Mac modellerinin güncellemesine. Şimdi Apple ilk olarak 24 inçlik iMac'ini güncelledi. iMac'i biliyorsun, all-in-one, hepsi bir arada bilgisayar modeli. Bunu aldığında ekranın içinde işte işlemcisi, portları vesaire geliyor ve yanında Magic Mouse ve Magic Keyboard da geliyor. Bu Magic Mouse ve Magic Keyboard da artık USB-C ile gelecek. Şimdi Apple'ın bu etkinliğinde bahsedeceğimiz ortak özelliği şu olacak abi. M4 işlemcilerle donattı Apple cihazlarını. iMac 24 inçte de, bu arada başka bir inci de yok. Ben de hani kafam karıştı. Haberlerde 24 inç diye geçince dedim ki, evet eskiden bu arada 27 inçi vardı yanılmıyorsam. Hani dedim, benim atladığım, acaba unuttuğum böyle bir modeli de mi var diye. Yok. 24 inç zaten iMac'in tek ekran seçeneği. Artık bu cihazlarda M4 işlemci olacak ve 8 GB yerine 16 GB RAM standart olarak sunulacak Meriç. 60.000 TL'den başlayan fiyata sahip ve iMac'te nano texture, bu iPad Pro'da gördüğümüz nano texture yansımayı azaltıcı ekran seçeneği de bir opsiyon olarak sunulacak. iMac'ler 2 TB'a kadar depolama ve 32 GB'a kadar RAM desteğiyle geliyorlar. Başlangıçları ise maalesef hala bu devirde 256 GB'lık depolama. Gerçekten bu konuda Apple'ı biraz kınamak lazım. Biraz değil, kınamak lazım. Çünkü Apple'ın bu yükseltme politikası da çok kullanıcı zararına olan bir yöntem izliyor açıkçası. Çünkü inanılmaz pahalı Meriç. Yani şöyle örnek vereyim. Sen normalde diyelim ki 256 GB'lık bir SSD yerine 512 GB'lık bir SSD almak istiyorsun. Bunun sana piyasadaki maliyeti muhtemelen 30 dolar olacaktır. Şu anda tamamen örnek veriyorum. Apple ise mesela 256 GB'dan 512'ye yükseltmek istiyorsan 100 dolar gibi bir şey istiyor. Yani piyasanın 2-3 katı bir fiyat istiyor. Yani sen günün sonunda, hatta böyle iMac'imi ben iyice coşturayım, güzel bir konfigürasyona sahip olsun dersen, bir bakıyorsun 2 iMac parası ödemişsin. Ve bu açıkçası çok da mantıklı değil. Yani Apple açısından tabii ki ticari olarak mantıklı ama kullanıcılar için gerçekten artık bırakılması gereken bir politika diye yorumluyorum ben. Bu iMac'lerde özellikle giriş modelinde sadece 2 adet Thunderbolt USB 4 girişi, çıkışı, ne ismi verirsen portu sunuluyor. Fakat eğer yükseltmek istersen, M4'ün bir üst konfigürasyonuna geçersen, 2 tane olan bu port sayısı 4'e çıkıyor. Bütün iMac'ler Desk View destekli 12 megapiksellik kamera ile güncellenmiş durumdalar. Ama video kalitesi 1080p ile sınırlı görünüyor maalesef. Bu arada Desk View ne dersen, şöyle düşün. iMac'in görüntülü konuşma yapıyor. Ama o sırada masanda olan biteni de sunmak istiyorsun karşındakilere. Desk View sana bir şekilde öyle bir kamera açısı sunuyor ki masandakileri sanki yukarıdan bir kamerayla çekiyormuş gibi karşıya gösterebiliyorsun.
Vay be.
Aynen.
Teknoloji.
Ya teknoloji ama iMac'lerde eleştireceğim başka bir konu daha var. Bunu geçtiğimiz dönemlerde iPhone'larda da eleştirmiştim, iPad'lerde de. Bak 60 bin liradan başlayan bir fiyat etiketine sahip dedik. 24 inç dedik. Hala 4,5K çözünürlüğünde bu arada. Yani 4K'nın bir tık üstünde bir çözünürlüğe de sahip. Ama hala 60 Hz yenileme hızıyla geliyor. Ve gerçekten Apple'ın bu 60 Hz direnci ve ısrarı 2024 yılında artık kabul edilebilir bir şey değil bence. Yani 120'ye geç. 120 olmuyorsa bile 90 ve variable refresh rate, değişken tazeleme hızına sahip bir teknolojiye geç artık ekranlarında.
Ey Apple.
Ey Apple, gerçekten. Ey Tim Cook, duy sesimizi. Ya çünkü iPhone'ların başlangıç fiyatı 700-800 dolardan itibaren diye Amerika'da. Ya Amerika'da 200-300 dolara aldığın Android telefonlarda bile artık 120 Hz OLED değişken tazeleme hızına sahip ekranlar var. Apple hala premium olarak sunduğu bu ürünlerde normal iPhone ailesini 60 Hz ama Pro ailesini 120 Hz olarak sunuyor ve bunu adeta bir hani bak 120 istiyorsan Pro al yemi olarak kullanıyor. iMac'lerde öyle bir yem de yok. Hani iMac o alacak olan kullanıcı ya sen hani bir şekilde iMac Pro'da sunmamışsın. Eskiden vardı bu arada yanılmıyorsam. iMac Pro gibi bir model vardı sanki. Yani hani öyle bir upgrade seçeneği de yok. O zaman tamam. Ver 120 Hz'i, 90 Hz'i en başta. Olsun bitsin. Ya bu yüzden ben biraz bu ürün konusunda böyle ağzımda ekşi bir tat, kekremsi bir tat bıraktı diyebilirim. Özellikle 60 bin liralık başlangıç fiyatıyla. Bu arada alet bütün iMac'ler daha doğrusu macOS Sequoia 15.1 sürümüyle kutudan çıkacaklar. Dolayısıyla çıktıkları gibi Apple Intelligence kullanılabilir olacak. Sorularım varsa alabilirim iMac'le ilgili.
Ya iMac ile ilgili bir sorum yok, hiç kullanmadım. Çok kullanışlı duruyor. Hiç böyle bir tecrüben varsa ya da biliyorsan birazcık böyle bizi aydınlatsana bu iMac. Çok güzel duruyor dışarıdan.
Ya evet, dışarıdan çok güzel duruyor. Bu arada çok renk seçeneklerine de sahip bu son iMac. 7 farklı renk seçeneği bulunuyor. İşte pembesi, sarısı, kırmızısı, yeşili, mavisi vesaire. Ama ben sana bu konuda katılmıyorum. Çünkü az sonra bahsedeceğim ürün bence iMac'ten çok daha fiyat performans odaklı, çok daha kullanışlı bir ürün. Yani iMac'i kim kullanır?
Kim kullanır ya iMac'i, Allah aşkına kim kullanır Buğra, boş ver ya falan gibi mi, yoksa hani acaba kim mi kullanıyor ya bunu falan, ciddili.
Acaba kim kullanır? Ciddi, ciddili. Ya gerçekten hepsi bir arada bir bilgisayar arayan biri varsa, ya diyorsa ki yok ben laptop ve sonrasında o laptopu ekrana takmakla uğraşmayayım. Ben bunu alayım, masaya koyayım. Zaten içinden klavyesi, faresi de çıkıyor. Onları da kurayım. Tuşuna basayım çalışsın. Sonrasında tuşuna basayım kapansın. Hani bunu istiyorsa evet iMac ideal bir cihaz. Ama az sonra bahsedeceğim cihazlar harici istediğim bir monitör alarak mesela 60 Hz'e mahkum kalmadan alacağım bir monitörle sana çok daha güzel bir deneyim sunacaktır.
Hadi bakalım, hangi modelmiş? Neymiş o?
Mesela Apple'ın en ucuz Mac modeli olan Mac Mini. 14 yıl aradan sonra ilk kez tasarımı değişti bu cihazın.
Vay be.
Evet ve artık tombul bir Apple TV ya da küçükçe bir Apple Mac Studio gibi görünüyor cihaz, böyle tamamen alüminyum tasarımlı. Yine M4 işlemcilerle ve M4 Pro işlemcilerle satılıyor. iMac'te M4 Pro yok. Başlangıç fiyatı 29 bin TL.
Çok ucuz.
Bak, evet 60 bin TL değil 29 bin TL ve içindeki donanım iMac'le birebir aynı. Hani iMac'ten eksik bir şey yok. Hatta giriş sayısı ve nasıl diyeyim kullanılabilirlik olarak belki iMac'ten daha fazlası bile var diyebilirim. Bir kere çok taşınabilir bir cihaz. Yani taşınabilir derken şunu demiyorum. Mac Mini'ni al derse git demiyorum. Çünkü bu cihaz sadece kutu olarak geliyor ve senin klavyeni, fareni, monitörünü ve çevre aksesuarlarına ne ihtiyaç duyuyorsan onları sonradan eklemen gerekiyor
Bir
Mac için.
dakika. Yani bu şey gibi değil mi? Bizim bildiğimiz Mac Air'lar, Pro'lar gibi değil. Sadece
Hayır
ekran mı
hayır.
geliyor?
Ekran yok, kutu. Bu bir kutu. Kasa gibi düşün. Bilgisayar kasası ama çok
Aa,
küçük bir bilgisayar kasası.
tamam. Aa,
Mac
gördüm
Mini
şimdi.
adı. Bak
Tamam.
MacBook değil, Mac Mini.
Evet, Mac Mini.
Aynen. Şimdi bak, büyük bir Apple TV ya da küçük bir Mac Studio gibi dedim. Yani tasarımı da zaten böyle tombul, tamamen alüminyum bir şey. İçinde aktif fanı
Evet.
var. Dolayısıyla işlemciyi de güzel bir şekilde soğutabilecektir. Şimdi bu cihazın özelliği şu. Yine iMac'te olduğu gibi 16 GB RAM, 256 GB depolamayla başlıyor. Fakat iMac'in aksine giriş M4 işlemcisiyle değil de bir tık daha iyi M4 işlemcisiyle satılıyor. 10 çekirdekli merkezi işlemci çekirdeği, 10 çekirdekli de grafik işlemci çekirdeği var. iMac'te en baz modeli almak istiyorsan 60 bin liraya, bu M4'ün bir tık daha az çekirdeğe sahip olan versiyonu alıyorsun. RAM ve depolama aynı ama biraz daha güçsüz versiyonunu alıyorsun. Bu versiyona ulaşmak için biraz daha para vermen gerekiyor iMac. Şimdi Mac Mini'de aynı zamanda şöyle bir şey var Meriç. Bak, az önce ben ekranı eleştirdim ya. Şunu da eleştirmek istiyorum. Magic Mouse'u, yani Magic Fare'yi ben birebir kullanmadım uzun süreli. Zaten Mac kullanıcısı değilim, daha önce söylemiştim, ama gördüğüm kadarıyla ve işte çeşitli deneme yerlerinde test ettiğim kadarıyla, mesela Apple'ın trackpad'leri, hani dizüstü bilgisayarlarında sundukları o trackpad'leri veya harici olarak Magic Trackpad'i ne kadar güzelse, Magic Mouse da bir o kadar kullanışsız. Yani tasarım için yapılmış ama mesela şarj portu bile cihazın altında bulunan ergonomi özürlüsü bir cihaz açıkçası. Ben açıkçası Mac alacak olsam ve bunu bir harici fareyle kullanacak olsam, iMac olsun veya Mac Mini olsun veya Mac Studio olsun, kesinlikle piyasada çok daha güzel alternatifler var. Logitech tarafında var, başka üreticiler tarafında var. Hani Faber'in dokunmadığı ürünlerden bahsediyorum bu arada.
Evet, dokunmasın o zaten.
Aynen.
Bu acaba bu Apple'ın mouse'unu o mu şey yaptı, dizayn etti,
Yok.
tasarladı? Yok.
Yok, yanılmıyorsam Jony Ive zamanında tasarlanmış olabilir bu. Apple'ın çok efsanevi tasarımcısı, İngiliz aksanıyla falan konuşup böyle eskiden tüm donanım tanıtımlarında mutlaka tasarımı o anlatırdı böyle İngiliz aksanıyla. Hatta şimdi de yanılmıyorsam kendi tasarım stüdyosu, kendi şirketi var. Apple'dan birkaç yıl önce ayrılmıştı.
Artist.
Evet, Magic Mouse açıkçası biraz böyle şey. Şimdi Mac Mini alsam, bak, yarı fiyatına düştüm bir kere. Yarı fiyatına
Evet.
donanım olarak bir tık daha iyi bir cihaz alıyorum. Aktif soğutmalı, fanlı vesaire. Ve bunu hatta istiyorsam M4 Pro ile donatabiliyorum. Ve M4 Pro aldığımda başlangıçtaki 16 GB RAM yerine 24 GB RAM geliyor. Hatta ben bu 24'le de yetinmiyorsam 64'e kadar yükseltebiliyorum RAM miktarını. Ve aynı zamanda mesela diyelim ki çok yoğun video editleri yapıyorum ve video dosyaları inanılmaz yer tutuyor. Bunu harici belleklerle de çözebilirsin. Çünkü M4 işlemcilerde Thunderbolt 4 desteği varken M4 Pro işlemcilerde Thunderbolt 5 desteği var ve Thunderbolt 5 desteği Thunderbolt 4'e göre 4 kat teorik olarak transfer hızı sunabiliyor. Ama geleceğim konu şu. M4 Pro'da istersen maksimum 2 TB yerine M4'teki 8 TB'a kadar da depolama alabiliyorsun. Yani Mac Mini'yi tamamen işte bir video edit, bir resim editleme, bir iş bilgisayarı haline getirme imkanın var. Bu cihaz ayrıca hem M4 hem de M4 Pro işlemcilerle 3 tane harici monitöre destek veriyor. Bu arada iMac'te de öyleydi. Yani iMac'te de kendi ekranı dışında 2 tane daha harici monitör kullanabiliyordun. Bunda da yine aynı şekilde. Ama düşünsene, kendi monitörünü kullanabiliyorsun. Mesela bir tane 4K yüksek yenileme hızına sahip OLED monitör alabilirsin veya bundan 2 tane 3 tane alabilirsin. Tutup da iMac'teki gibi 60 Hz bir monitöre ve 24 inçe tıkılmak zorunda değilsin. Gider istersen 34 inç ultra geniş bir monitör alırsın.
İstersen 100 inç alırız.
Evet, bu tamamen sana kalmış. O yüzden Mac Mini şu anda alınabilecek en mantıklı cihazlardan, eğer taşınabilirlik derdi yoksa, yani bir laptop olması, dizüstü bilgisayarı olması derdi yoksa. Bir de şunu da eklemek istiyorum Meriç. 29 bin TL'den başlıyor dedik ya Türkiye'de. Eğer öğrenci veya öğretmensen eğitim indirimiyle yanılmıyorsam 24.500 liraya geliyor.
O 1500'e de git dışarıda bir yemek ye.
1500 mü?
26.000 de değil miydi? 26.000'den 24.500 inmedi mi?
29.000'den 24.500'e
Ha,
düştü.
pardon, pardon.
Yani arada 4.500 TL'lik bir...
Al aileni dışarı çıkar yemeğe götür o 4.500 TL ile.
Anca ona yeter zaten.
Aynen. Yeterli.
Mac mini aldım kutlaması yaparsın.
Evet, aynen öyle.
Ve istersen buradan da Mac Pro'ya geçelim. Çünkü
Olur.
taşınabilirlik dedik. Mac Pro'da yine diğer cihazlarda olduğu gibi M4 işlemcileriyle donatıldı. Ama burada Mac Mini'den de farklı olarak bu sefer M4 Max işlemci de var. Şimdi işlemci ailesi nasıl? Hiyerarşi olarak M4 var, M4 Pro var, M4 Max var. Bir de bunların üstüne muhtemelen 2025'e M4 Ultra gelecek. Ultra Apple'ın baya baya iki tane Max işlemciyi kendi teknolojisiyle birleştirdiği bir model. Baya iki tane Max işlemciyi alıyor, bağlıyor ve Ultra oluyor. Ama doğrudan destekleyen uygulamalarda diyelim, hakikaten iki kat performans verecek bir işlemci haline geliyor bu şey. Şimdi uzun uzun M4 ve M4 Pro modellerinden bahsetmeyeceğim. Çünkü onlar aşağı yukarı Mac Mini ve iMac'tekilerle aynı. Ben M4 Max'e odaklanacağım. Ama bu sırada şunu da söyleyeyim. Tasarım olarak, ekran özellikleri olarak, klavye olarak, touchpad olarak herhangi bir güncelleme yok bu cihazlarda. Bu cihazlardaki tek güncelleme M4 işlemci ailesi. Fiyatı 75.000 TL'den başlıyor MacBook Pro'ların, 14 inçinin tabii ki. 16 GB RAM standart olarak geliyor. iMac ve Mac Mini'den farklı olarak 256 GB depolama yerine 512 GB depolama standart geliyor. Ancak bu da yetersiz. Şöyle söyleyeyim Meriç. Benden tavsiye isteyen veya kendim kuracak olduğumda hiçbir bilgisayarı 2 TB depolamadan daha az bir seçenekle kurdurmuyorum. Açıkçası kurmuyorum. Çünkü evet Mac'lerde oyun oynanmıyor diyebilirsin. Çünkü oyunlar çok fazla yer tutuyor. Günümüzde 200-300 GB yer tutan oyunlar var.
Doğru.
Yer kaplıyor. Evet. Ama mesela MacBook Pro alan, Mac Mini alan bir kullanıcı da az önce bahsettiğim gibi video editi yapıyor, video düzenleme. Ve bu videolar bizim telefonla çektiğimiz videolar olmayabiliyor. Ki telefonla bile mesela iPhone 16 Pro Max ile ProRes bir video çekersen 4K o da inanılmaz boyutlarda oluyor. Yani sana o 256 GB, 512 GB bunları geç 1 TB bile yetmir. Artık Apple'ın bu tür ya bu kadar pahalı cihazlarda gerçekten 512 GB vermesi ve SSD gibi bir çözümün bu kadar ucuz olduğu dönemde bunu yapması bana açıkçası çok ucuz bir hareket gibi geliyor. Minimum 1 TB olmalı. 1 TB'sun, ondan sonra 2, 4, 8 diye gidersin zaten başka da açıkçası gerçekten fiyat performans çözümü yok şu anda pazarda. Hani sen de dışarı çıksan 16 TB'lık bir SSD'yi sanırım bulamazsın. Bulsan bile bir servete mal olabilir gerçekten. Bu eleştirimi geçecek olursak M4 Max'te, M4 Pro ve M4'e göre ne gibi bir değişiklik var? Şöyle, minimum 14 çekirdekli merkezi işlem birimi ve 32 çekirdekli grafik işlem birimiyle geliyor. Bunu 16'ya 40 olan konfigürasyona kadar yükseltebiliyorsun. Yani 16 çekirdek merkezi işlem birimi, 40 çekirdek de grafik işlem birimi. Başlangıç seviyesinde yine M4 Max'in 36 GB RAM sunuluyor ve bunu 128 GB RAM'e kadar yükseltebiliyorsun. Gerçekten yüksek bir RAM. Ve M4 Pro ve M4'ün aksine M4 Max'te bilgisayar ekranına ek olarak 4 harici ekran kullanabiliyorsun. Yani toplamda 5 ekran. Diğer işlemcilerde toplamda 3 ekranlı bilgisayarın kendi ekranıyla beraber. Burada öyle de bir farklılık var. Bu gerçekten tam prolar için. Hani ben burada şey diyemeyeceğim. Arkadaşlar şu ihtiyacınız varsa bunu alın diyemeyeceğim. Zaten bu ihtiyacı olan, yani bu donanıma ihtiyacı olan insanlar zaten bunu biliyordur. Siz eğer buna ihtiyacım var mı diye soruyorsanız bilin ki böyle bir ihtiyacınız zaten yoktur.
Çok güzel bir tanım oldu.
ve son olarak Apple dedim ya MacBook Air modellerini güncellemedi abi. Onun yerine M2 ve M3 işlemcili MacBook Air'lar artık 8 GB yerine 16 GB RAM ile başlayacaklar sunulmaya. Fiyatları 52.000 TL'den başlıyor. Ucuz değil ve baktığında yer yer 2 nesile kadar eski işlemci kullanıyor. Şimdi belki bu haberi duyup da şey diyenler olabilir. Ya ben daha 2 hafta önce gittim 8 GB RAM'li giriş modeli MacBook Air aldım. Bir hafta önce aldım. Ne yapmalıyım? İade et. Apple'dan aldıysanız özellikle, yanılmıyorsam 14 gün içinde mi, 1 ay içinde mi Türkiye'de bile Türkiye'de bile sorgusuz sualsiz Apple'a şey diyebiliyorsunuz. Ben beğenmedim ya da istemiyorum. Hani nedenini de belirtmek zorunda değilsiniz. Gidip iade edebiliyorsunuz. İade edin. Sonrasında bu cihazları alın. Çünkü bu cihazların fiyatı değişmedi. En azından bu arada yurt dışında değişmedi. Türkiye'de değişip değişmediğini bilmiyorum. 52.000 TL'den başlıyor Apple'ın resmi sitesinde. Ama yurt dışında değişmedi. Yine 256 GB depolamayla sunuluyor tabii ki bunlar. Tabii onu da yine ihtiyacınıza göre artırabiliyorsunuz ama şuna dikkat etmek lazım abi. Apple'ın yeni standardı şu. Apple Intelligence için yapıyor bunu. Çıkardığı bütün mobil cihazlarda minimum RAM miktarı 8 GB. Çıkardığı mobil olmayan cihazlarda ise minimum RAM miktarı 16 GB. Artık bu resmi olmayan bir standart haline gelmiş durumda. Bu arada 16'ya da şükretmemek lazım. Bence 2024 yılında standart olması gereken RAM miktarı bilgisayarlar için 32 ama yine dediğim gibi orada Apple 256 GB depolama ve 16 GB RAM ile hayatı sürdürmeye çalışıyor diyelim.
Yani Apple sırf 5 kuruş fazla kazanacak diye şekilden şekile giriyor her seferinde. Her seferinde.
Ama kullanıcılar da alıyor ve memnun.
iShip mi diyorduk?
Demiyorduk diyenler var abi. Ben iShip
Ha
demiyorum.
tamam. Yani öyle kalmış aklımda. Tamam. Yani.
Umarım dediğim gibi şey demiyorlar. Koyun koyun dediler koyduk diye bir esprileri de yoktur kendi
Oo.
aralarında.
Şaşırmam olursa şaşırmam yani. Koyunlar öyle espriler yapıyor.
Vallahi koyun koyun dediniz koyduk esprisinden yola çıkarsak Microsoft'un o tarz bir haberi var aslında şimdi.
Öyle mi? O
Evet.
zaman aa Ricola yine erteleme gelmiş.
Evet.
Ya,
Sevinsen mi,
ya
üzülsen
artık
mi?
gerçekten bir öyle bir böyle bir öyle bir böyle bir vazgeçin şu sevdadan artık ya.
Biz kaçıncı bölüme geldik abi? 23 mü 24 mü diyeyim?
24 bu bölüm 24. bölüm. 12'sinde Ricoh'dan bahsettik değil mi en az?
En az 12'sinde bahsettik ve 24 haftadır recall'dan bahsediyoruz. Ben çünkü yanılmıyorsam ilk programda bahsetmiştik
Evet
recall'dan.
evet ilk programda bahsetmiştik. 24 haftadır daha karar veremediler.
Evet, daha çıkaramadılar. 6 ay geçmiş. 6 ay.
Şey var ya şirketlerde bu güzel olmamış diyen insan eksiği. Belki Microsoft'un öyle bir insana ihtiyacı var. Birisi çıkıp bu olmamış diyecek.
Ya aslında bunda demişler abi sanırım. Ertelemelerin sebebi o. Ya biz hani bahsetmiştik ya recall'dan. Güvenlik açıkları çok fazla. Kullanıcıların verileri düz metin olarak tutuluyor. Hiçbir kullanıcı doğrulama yöntemi istemiyor. Bilgisayarına fiziksel olarak erişen herhangi biri o verileri de erişebiliyor vesaire vesaire. Çok fazla açıktan bahsetmiştik. Microsoft bu açıkları, bu endişeleri öyle bir ciddiye aldı ki şükürler olsun. Dedi ki yazın başına tamam biz bunu bir erteleyelim. Bunları bir dersimizi çalışalım, düzeltelim, getirelim. Sonra geçtiğimiz aylarda demişti ki Ekim ayında biz hatalarımızı düzelttik. Bakın şu standartları getirdik. Artık şu güvenlik önlemlerine sahip olacak. Şunlar olmadan çalışmayacak. Bunlar olmadan giriş olmayacak. Şöyle şifreli olacak. Böyle olacak vesaire vesaire. Bunların hepsini geçmiş programlarımızda dinleyebilirler daha detaylı. Demişlerdi ki Ekim ayında ön izleme sürümünü sunacağız. Bu Windows Insider programıyla sınırlı bir sayıda kullanıcıya bunu sunacağız demişlerdi. Ekim ayı bitti. Hala yok.
Hala yok.
Microsoft'tan bir açıklama geldi. Dediler ki bunu Aralık ayında yapacağız. Hala üstünde çalışıyoruz ve biz bunu olabildiğince güvenli hale getirmek ve kullanıcıların tamamen güvenebildiği bir hizmet halinde olması için çalışıyoruz. Ve bunu sunduğumuzda da herhangi bir açıkla ve güvenlik zafiyetiyle uğraşılsın istemiyoruz demişler. Aralık ayında ön izleme sürümünün Windows Insider programıyla sunulması bekleniyor. Bakalım ne olacak.
Microsoft söyleyince ben inanmıyorum açıkçası.
Ben de inan.
Pat Gelsinger orada olduğu sürece
O Intel.
hepsi karıştı be Buğra. Microsoft'un kimdi?
O Satya Nadella.
Satya Nadella orada olduğu sürece. Ben yine Pat olduğu sürece de Microsoft'a inanmayacağım bu arada.
Tamam.
Yani çünkü Satya'da da Pat'te de aynı şey var. Aynı vibe alıyorum ben.
Değil mi? Aynı enerji var
Evet,
gibi.
evet.
Ya sana geçen bir haber paylaşmıştım, hatırlıyor musun? WhatsApp'tan. Microsoft yeni bir işe alım yapmış. Adam Satya Nadella'ya benziyor ama tip olarak.
Evet. Satya Nadella kardeşlerini, akrabalarını işe almaya başlamış.
Hayır, bir de kriter şey herhalde, bana benzesin, kel gözlüklü, bir de etnik olarak benimle aynı etnik gruba sahip diye, böyle üç tane şartı var, şey gibi, ülkemizdeki akademisyen seçme, kadro
Gibi değil
açma
mi?
gibi.
Evet. Şu yaş olacak, ismi şu olacak falan gibi böyle.
Burcu şu olacak falan gibi.
Aynen.
Bunda da
Şu
şey
günün
abi.
şu saatinde doğmuş olacak.
Aynen. Bunda da çok basit. Satya'ya benzeyecek. Hint olacak. Tamam abi, bu
Bu
kadar.
kadar. Ama bu arada şey, o fotoğrafı gördüm. Hangisi Satya emin olamadım. Şöyle bir girdim Google'dan, baktım, hani çok benziyor çünkü gerçekten.
İnanılmaz gerçekten ya. Ama bak, biz gülüyoruz ediyoruz abi. Microsoft öyle bir kar açıklamış ki açıkçası benim dudağım uçukladı.
Ya Microsoft kar açıklarken sonrakini de artık sonraki hafta sonraki bölümde konuşuruz. Diğeri zarar edenleri
Onları
artık.
evet sonraki hafta
Onu o
konuşacağız.
haftayı öyle bir konuşalım ki ben böyle hazırlayacağım bütün küfürlerimi, kağıda yazacağım. Bir tane küfrü böyle kaçırmamak için.
Tamam.
Hem editi de kolay
Anlaştık.
olur. Her yere bip yapıştırırım. Hızlıca biter.
Değil mi? Abi valla Microsoft'a dönecek olursak, bir çeyreklik geliri, bak tek bir çeyrek 3 ay, 65,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiş.
3 ayda.
3 ayda. Net karı 24, bak dilim sürçtü, konuşamadım. Dedim ya dudağım uçukladı diye. Yani net karı yine tek çeyrek için 24,7 milyar dolar olarak kaydediyor. Bu iki rakamı geçmiş yılın aynı dönemiyle kıyasladığımızda %16 ve %11'lik bir artış görüyoruz. Ve Microsoft'tan kimse böyle bir kar da beklemiyordu, gelir beklemiyordu. Çünkü özellikle yapay zeka işi inanılmaz para yatırıyor, inanılmaz para harcıyor. Mesela sırf bu çeyrekte 20 milyar dolarlık bir sermaye yatırımı görünüyor. Düşün, buna rağmen böyle bir gelir ve karlılıktan söz ediyoruz. Bu arada çok konuşulan, çok merak edilen oyun tarafı da var. Xbox tarafı. Donanım kısmı bildiğimiz gibi iyi gitmiyor. Xbox satışları gerçekten kötü. PlayStation karşısında ezilmiş durumdalar ve Nintendo'nun 7 yıllık cihazı karşısında bile bir varlık sergileyemiyorlar. Donanım satışlarında %29'luk bir azalma var. Fakat buna rağmen oyun tarafındaki genel geliri %61 artmış görünüyor. Bunun sebebi şey zannedebilirler. Ya Game Pass ne satmış ya? Herkes abone olmuş, deli gibi Game Pass kullanıyor diye düşünebilir insanlar. Hayır. Bunun sebebi tamamen 70 milyar dolara satın aldığı Activision Blizzard King'in katkısı. Activision Blizzard King'in bu %61'lik artış var ya gelirdeki. Oradaki katkısı %53'müş. Yani %61'in, o 61'in 53 puanı ABK'nın katkısıymış.
Vay
Geriye
be.
kalan 8 puan sadece Microsoft'un kendi hizmetlerinin artmasından kaynaklı veya kendi oyun satışlarının artmasından kaynaklı bir gelir artışı. Çünkü ya düşünsene, ABK'yı satın almış olmasa 70 milyar dolara sadece %8'lik bir artış görecek oyun kısmında gelir olarak, ki donanımı %29 daha az satarken. Burada aslında şunu görüyoruz Meriç. Yavaş yavaş Microsoft bence donanım kısmını geride bırakıp artık bir yazılım devi olmaya, kendi zaten alanında olduğu gibi, yani Microsoft zaten yazılım devi, donanım devi değil, Apple donanım devi. Microsoft artık oyun kısmında da yazılım tarafıyla ayakta kalmıyor bence. Çünkü donanım tarafı bir yandan da ciddi Ar-Ge maliyeti, ciddi anlaşmalar. İşte yine geçtiğimiz haftalarda bahsetmiştik ya, gelecek nesil PlayStation'ın içinde AMD mi olacaktı, Intel mi olacaktı? Intel o yarışı kaybetmişti mesela. Çünkü demişti ki biz daha çok para istiyoruz hani üretilen cihaz başına. Yani düşünsene, Sony'nin, Microsoft'un cebinden doğal olarak her üretilen cihaz başına para çıkıyor. Ya da bu Ar-Ge'yi desteklemek için belli bir bütçe ayırıyorlar. AMD ve Intel bunu hayrına yapmıyor sonucunda. Onların da müşterisi ya Microsoft ya da Sony oluyor. Microsoft burada kademeli bir, sanki donanımı bırakalım, tamamen yazılıma odaklanalım. Yazılıma odaklanalım derken şunu kastediyorum. Zaten biz zibilyon tane oyun stüdyosuna sahibiz. İşte Activision Blizzard King var, Bethesda'sı var, onun yanında Turn 10'i var, 343'ü var. Yani sayamayacağım kadar gerçekten büyük oyun yapım stüdyolarına sahipler ve aynı zamanda yayıncılara sahipler. Kendileri de yayıncı. Şimdi buradaki gücünü kullanarak neyi amaçlıyor? İşte Windows cihazlarda ve Xbox'ta zaten Game Pass satıyor. Sen Netflix gibi, Netflix ne ya? Reis gibi oldum iyice. Sen Netflix gibi, Amazon gibi Game Pass'e üye oluyorsun. Aylık bir para ödüyorsun. Ödediğin para karşılığında oyun kataloğundaki oyunları ücretsiz oynayabiliyorsun. Ne yapıyor bir yandan da? Mesela özellikle son dönemde sadece Xbox'a veya Windows'a özel olarak tuttuğu exclusive dediğimiz ya da münhasır oyunları diyelim. Mesela PlayStation'a da çıkarmaya başladı. Sea of Thieves bunlardan biri. Hatta Forza gibi araba yarışı serisinin hani Microsoft'un Xbox'ın böyle nasıl diyeyim amiral gemisi serilerinden Forza serisi veya Halo serisi veya Starfield Bethesda'dan çıkan bunların bile zamanla PlayStation'a gelebileceği konuşuluyor. Geleceği konuşuluyor hatta. Belki de ileride Microsoft şeyi bile diyecek. Ya ben bunu çıkarıyorum. İşte yeni bir oyun çıkardım diyelim. Fable diye. Fable'ı ben çıkarıyorum ama 6 ay sonra da PlayStation'da zaten satışa sunacağım. Veya diyecek ki Day One. Aynı gün ben hem PlayStation'da hem Xbox'ta hem de Windows'ta satacağım bunu diyecek. Yani yavaş yavaş şeyi görüyoruz. Artık donanım satmayayım da bu ürettiğim yazılımları ben olabildiğince fazla platforma yayayım ve zaten buradan gelir kazanacağım. Ama bu tüketiciye yarar gibi görünse de etkilerini düşündüğümüzde biraz zarar. Çünkü şöyle düşün, PlayStation Pro'dan bahsettik. Dedik ki 800 dolara çıkacak. İşte Avrupa'da 800 euro olacak vesaire. Türkiye'de zaten hatta onu da söyleyeyim. Türkiye'de de Vatan Bilgisayar geçen 50 bin liraya listeli. 800 doları 50 bin liraya satabilme abi çok güzel bir şey bu arada.
Çok güzel, muazzam.
Çok güzel,
O
muazzam bir şey değil mi?
25 bini nereye gidiyor? 20
Neye
bini.
gidiyor biliyor musun? Söyleyeyim mi abi?
Böyle.
Bunu hatta burada çağrı yapayım mı? Bak. Çağrı derken Çağrı Mert Bakırcı. Buradan şey yapayım. Diss atayım. Ben bunu
Disat.
Twitter'da Mesut Çevik'le tartışmıştım.
Ne?
Evet, ben bunu tartışmıştım. Abi bak şöyle bir durum var. İnsanlar, daha doğrusu insanlar değil, Türkiye'deki teknoloji ürünü satıcıları, distribütörleri ne dersen ve bir şekilde bundan faydalanan insanlar bu fiyatların arkasına hep vergiyi bahane göstererek sığınıyor. Ama bu doğru değil. Bu kesinlikle doğru değil. Bir kere şu ikisini karşılaştırmak lazım. Amerika'da açıklanan fiyatların hiçbiri vergi dahil fiyatlar değildir. Çünkü
Değil.
Amerika'daki son vergiler eyaletten eyalete göre değişir. %5'tir, %15'tir, %20'dir vesaire. Okey. İki. Mesela Avrupa'yı baz alalım. Türkiye çünkü Avrupa bölgesine yakın. Mesela otomobiller gelirken dolarla gelmiyor Türkiye'ye. Euro ile geliyor. Muhtemelen bu cihazlar da euro ile geliyor. O yüzden en mantıklısı bizim euro para birimini esas almamız, değil mi? Bütün kendine teknoloji editörü diyen, işte duayen diyen insanla o 800 euronun nasıl 50 bin liraya dönüştüğünü açıklarken 800 euroyu alıyor. 800 euronun üstüne vergi hesaplaması yapıyor. Ben şunu söylemek istiyorum. 800 euro son kullanıcı fiyatı Avrupa'da. Yani ben markete gittiğimde buğra olarak 800 euroya o cihazı alıyorum. Üstüne bir vergi yok. Bunun içinde katma değer vergisi dahil. Hatta bir örnek vereyim. Hani yaşadığım için söylüyorum. Hollanda'da katma değer vergisi %20 ya da 21. Türkiye'den yüksek mesela. Ve şunu ekleyeyim. Hollanda'da veya Almanya'da sen hiçbir o satışı kim yapıyorsa, MediaMarkt mı, şey, GameStop mu, hangi firmaysa, oradaki hiçbir çalışanı günde 8 saatten fazla çalışmaya zorlayamaz. Sen o ürünü depolayan hiçbir firmadaki çalışanı 8 saatten fazla çalışmaya zorlayamaz. Oradaki yakıt masrafı Türkiye'nin kaç katı? Oradaki eleman masrafı Türkiye'nin kaç katı? Oradaki vergiler Türkiye'den düşük olabilir, doğru. Ama bu oranın Türkiye'den daha ucuz olduğu anlamına gelmiyor ki maliyet olarak. Oradaki operasyon giderleri zaten daha fazla. Sen Türkiye'de veriyorsun işçine 400 euro maaş, 500 euro maaş, neyse 500 euro değil,
500
300-400 euro olması
euro,
lazım. 20 bin lira değil mi asgari ücret?
17 idi en son, 20'ye çıkardılar mı?
17 bin liraydı herhalde, doğru diyorsun abi.
17 bin 2 lira.
Ha, tamam. Şimdi
Lütfen.
işler değişti bir dakika.
Tabii bak. Sonra niye nereye git? Nerede nereye git? O 20 bin lira diyorsun bak.
Ha. Abi ben hatta sana bak, sana da güzellik yapayım. İkiyi de yuvarlıyorum üstte 20 bin. Tamam mı?
Tamam, 20 bin diyelim hadi. Asgari ücret
20 bin
20 bin.
diyelim, asgari ücret 20 bin. Yani yaklaşık 500 euronun biraz üstünde yapıyor.
Evet.
600 değil ama orası kesin.
Değil.
Sen şimdi abi işçine 500 euro para veriyorsun. Ve diyorsun ki sen eşek gibi, affedersin, günde 10 saat 12 saat çalışacaksın. Bir kişinin yaptığı işi iki kişi yapacaksın. Yıllık izini ben izin verirsem belki
Yok, iki kişinin
kullanacaksın.
yapacağı işi bir kişi yapacaksın.
Ha tabii iki
Tersine
kişinin yapacağı. Terse sinirlendim çünkü. Yani
Karşım
bak
tamam, sakin ol.
ya bak bütün bu etmenler var yani, özetle çok detaya girmeyeyim. Operasyonel giderler Türkiye'de sudan ucuz baktık.
Evet.
Çünkü senin malını taşıyacak olan belki de o kamyon bile gidip kaçak yakıt alabiliyordu. Gidip lastiğini kaplama alabiliyor. Avrupa'da böyle bir şey yaptıramazsın abi. Kimse kaçak yakıt bulamaz, bu bir. İkincisi öyle kaplama lastik diye bir şey falan yok. Ve o şoförün de mesela maliyeti daha yüksek, anladın mı? Yani genel olarak maliyetin 3-4 katı olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Ülkelerden bahsediyoruz. Ve bu insanlar o 800 euroya PlayStation'ı satıp kar edebiliyorlar. Bak o kar edilmiş fiyat. İçinde %20 de vergi var. Ve sen diyorsun ki Türkiye'de vergilerden dolayı 800 euro oluyor 50 bin lira. Ya ekonomi bilmiyor. Gerçekten ya ekonomi bilmiyorsun. Ya evet belki teknoloji alanında duayensin. Evet 20 yıldır teknoloji üzerinde haberler yapıyorsun. Uzmanlarıyla görüşüyorsun, fuarlara katılıyorsun, ürünleri deniyorsun, test ediyorsun vesaire. Ki onun da Türkiye'de ne kadar objektif yapıldığına dair benim çok ciddi şüphelerim var. Ve yersiz değil bu şüpheler, kanıtlayabilirim.
Umarım bu
Hadi
şüphelerin
bunu
içine biz
geçtim.
de gireriz. Bir gün sponsor, bir gün fon
Yok ya,
bulursak.
ya sponsorlu içerik farklı abi. Sponsoru söylüyorsun ama sen tutup 800 euroluk cihazın işte 50 bin liraya gelmesini vergilerle açıklamaya çalışıyorsan, bu arada devlete de iftira atıyorsun. Hani çok devletçi biri
Doğru.
değilim ama yani ben olsam, devlette çalışan biri olsam açıkçası, şöyle Maliye Bakanlığı'nda ya da Sayıştay'da neyse artık ilgili birimi, gider dava açarım. Derim ki arkadaşım biz yani bu kadar vergi almıyoruz. Bak matrah ortada. Yani Türkiye'de bir %18 vergi alınıyor. Yanılmıyorsam bir ek gümrük vergisi var bu tür cihazlarda. Ya toplasan vergi yükü %40-45, hadi bilemedin 50 olsun. Tamam mı? Ve dediğim gibi ya şöyle düşün abi, Sony 800 euroya satıyor ya o cihazı, ya da sattırıyor ya, bak sattırıyor aslında, orada Sony'nin kârı var. Orada MediaMarkt'ın kârı var, ya da satan her kimse onun kârı var. Orada sen bankayla işlem yapıyorsan kredi kartından komisyon kesiyor, banka onu alıyor, o da gidiyor falan. Hani bak düşün. Ya zaten bu insanlar, ya Türkiye'de bu cihazı 800 euroya kimse alıp satmıyor ki. Ya bir kere hata burada. Yani ben Türkiye'de satıyorsam mesela, diyelim ki Türkiye'nin resmi distribütörünü de söyleyeyim. Burada hani onlara çünkü laf söylüyorum. Bilkom. Bilkom gidip Avrupa'dan eliyle 800 euroya cihaz alıp buraya mı getiriyor?
Ben de onu soracaktım. Onlar zaten 800'ün bayağı altında
Evet
alıyorlardır
abi.
cihazı diye.
Ya işte onu diyorum. Adam bir de tutup, ya teknoloji editörü, adam ya da kadın ne dersen, birey tutup diyor ki 800 euro üzerinden vergi hesaplıyor. Tebrikler. Ya senin zaten o vergiyi belki 300 eurodan hesaplaman.
Evet.
Ve 50 bin lirayı böyle bir legitimize, işte meşru kılma girişimine baş koyuyor. Halbuki sen zaten teknoloji editörüsün. Sen mesela kitleleri bilgilendirebilecek güce sahipsin. Ama ne oluyor abi? Bunları gerçeğini söylemezse orada yarın bir gün sponsor diyor ki ha ya biz de Avrupa'da 500 euro olan ekran kartını Türkiye'de 50 bin liraya iteleyecektik, tüh. Şimdi bunu yapacak olursak buna sponsor olamayız çünkü bu konuda da gerçeği söyler diye ona sponsor olmuyor. O sponsorları gitmesin diye uyduruk kaydırık. Ya Türkiye'de öyle bir bu vergi meselesi öyle bir konu haline gelmiş durumda ki herkes mesela, bir de bakıyorum yani artık bilgi çağındayız. Gir bütün yönetmelikler var bu konuda. Yani PlayStation hangi kategoride değerlendiriliyor Ticaret Bakanlığı tarafından ve buna hangi vergiler uygulanıyor? Gir bir bak. Mevzuatta yazıyor bunlar. 10 dakikanı alır ya. 2 dakika demiyorum ama 10 dakikanı alır. Gir bak hangi vergi ne zaman güncellenmiş. Hesapla Twitter'da bile ya da başka sosyal mecralarda. Mesela Ekşi Sözlük'te, hani sözde Türkiye'nin daha hani ne diyeyim, kalburüstü, hani sosyolojik olarak kalburüstü olması beklenen yerlerde diyor ki vergiden böyle. Hayır, vergiden böyle değil. Hatta bir tane daha örnekle açıklayayım abi bunu, kısa tutacağım. Geçenlerde çok merak ettim. Dedim ki ya Türkiye'de acaba Apple ve Samsung cihazları arasında ne gibi bir fark var yurt dışına kıyasla? Ve şunu fark ettim. iPad modelleri Türkiye'de şu anda benim yaşadığım ülkeye göre, emirliklere göre minimum 100 dolar, maksimum da 580 dolar olmak üzere farkla satılıyor. Türkiye'de daha pahalı.
Türkiye'de daha pahalı.
Yani şöyle düşün. Burada 400 dolarlık bir iPad var diyeyim. Pardon, 300 dolarlık. Türkiye'de o 400 dolara satılıyor. Burada diyelim ki 2000 dolarlık bir iPad var. Türkiye'de o 2560 dolara, 2580 dolara satılıyor. Sonra Samsung tabletlere baktım. Samsung tabletlerin hepsi Türkiye'de ortalama 40 dolar daha ucuza satılıyor.
Kendi dağıtıcının işi mi yoksa bu?
Direkt evet. Evet. Ya çünkü abi Türkiye'de Apple diyor ki ben bu fiyata satsam da alacaklar. Ben tutup yurt dışı ile aynı satsam ve kendi kârımı kıssam da aynı adet satın alacak. Yani diyor ki ben bunun fiyatını A'dan B'ye artır, satış adedimde düşme olacak mı? Eğer olacaksa benim gelirimi de negatif mi etkileyecek adet düşmesinden dolayı, yoksa ben zaten öyle bir kâr marjı koyuyorum ki satış adeti çok az düşecek ama benim kâr marjım sattığım ürün başına çok yükseleceği için ben zaten bunu hayli hayli çıkartacak mıyım diye bakıyor. Öyle çıkıyor. O yüzden de fiyatını ona göre ayarlıyor. Ve sana ilginç bir şey söyleyeyim. Bak, Samsung tabletlerini 40 dolar ortalama ucuza satarken ve bunun içinde 5G modelleri de var. Niye bunu vurguluyorum? Çünkü herhangi bir cihazda 5G veya 4G modem varsa telefon gibi vergilendiriliyor. Türkiye'de telefonlara ek çok yüklü bir vergi yükü var. Bunu şeyde de görüyoruz. Apple Watch alırken sen normal Apple Watch alırsan, örnek veriyorum 20 bin liraysa, onun hücresel olan modelini aldığında bir anda 30 bin liraya çıkıyor fiyat. Vergiden dolayı. Gerçekten burada vergi var. Ha, o kadar mı? Şimdi onu konuşacağız. Bak, tablette Türkiye'de 5G'li model bile yurt dışına göre daha ucuz Samsung'da. Ama Samsung telefonlarına baktığında yine Türkiye'de daha pahalı. Yani Samsung diyor ki ben tablet modellerimi yurt dışındaki fiyatla veya yurt dışından daha ucuz fiyata satmalıyım ki hala kâr ediyor. Ama diyor ki telefonlarımı zaten alan alacak. Onları o fiyata satmak zorunda değilim. Kârımı artırayım. Bu kadar basit. Yani o yüzden kimse 800 Euro'luk PlayStation 50 bin lira, çünkü bu olması gereken onun nedeninde vergi demesin. 800 Euro ne ise Türkiye'de en fazla, bak en az demiyorum, en fazla 8 Euro'nun dengi olan TL'ye satılmalı. Çünkü Türkiye'deki işçilik ve operasyonel maliyetler çok daha ucuz Avrupa'dan. Kimse vergi falan diye maval okumasın.
Hiç de vergi de vergi vergi de vergi başımıza şişirdiler. Kandırıyorlar milleti buğra. Vergi mergi yok ülkede. Allah Allah, yine saçmalıyormuşum. Bu kadar şey anlatmışsın, tamam mı? Ben bunu çıkarmışım. Kardeşim, vergi falan aldıkları yok. Nereden çıkarıyorsunuz?
Şimdi programı da şey dinliyormuş. Şimdi Mehmet Şimşek dinliyormuş. Nasıl? Daha da mı vergi koyalım?
Ha, şey diyor konuşmada. Halk memnun. Ben geçen gün iki tane genci dinledim. Ay, gayet
Vergi yok.
memnunlar. Vergi yok değil
Ama tek sıkıntı o iki tane genç Türkiye'de yaşamıyor.
Evet. Allah'ım
Ya çok uzattım
ya.
mevzuyu ama
Doluymuşsun kardeşim. Dolu olduğunu bilseydik 24 bölüm bekler miydik be?
ya bu konuda ama gerçekten hani bence ciddi bir kitlesel eğitime ve bilinçlenmeye ihtiyaç var. Ve ben buradan Türk tüketicilere de, yani en azından bizi dinleyenlere sesleniyorum. Almayın. Bunun
Almayın.
çözümü bu. Almayın
Doğru.
ha. Yani çoğu insanın artık günümüzde bir şekilde yurt dışı bağlantısı var. O veya bu şey. Ya bir şey mi almak istiyorsun? Ya yurt dışına gittiğinde al ya da yurt dışından gelen birine getirt, bu kadar basit.
Doğru.
Bunu devleti cezalandırmak için yap demiyorum ya da hükümeti cezalandırmak için yap demiyorum. Gerçekten hani burada yani hükümete karşıt olduğumu daha önce söyledim. Hani onu tekrar ifade etme gereği duymuyorum. Ama bunu bizi kazıklamayı kendilerine reva gören Türk distribütörlerine, yani Türkiye'deki distribütörlere karşı yapın. Yapın ki gerekiyorsa kar marjlarından kısıp o işçiye vermedikleri paraların, bir de onun üstüne ettikleri karları azaltıp doğru düzgün fiyattan ürün satsınlar.
Çok haklısın. Ben şu an elimdeki MacBook'u kırıp atıyorum.
Ben de şimdi kola bıçaklayacağım. Yine yanlış anlamışlar elimi.
O zaman son haberimize geçelim mi?
Geçelim bu kadar ver yansından sonra.
Bence de geçelim. Bir grup insan büyük risk altındaymış.
Evet. Ve
Neden?
Ciddi bir risk altında.
Neden?
Vallahi Nvidia kendi güvenlik bülteninde bir açıklama yapmış ve demiş ki Nvidia ürünü kullanan kullanıcılar acil olarak yazılımlarını güncellesinler. Çünkü maalesef donanımlarımızda bulunan güvenlik açıkları sebebiyle kötü niyetli kullanıcı veya saldırganlar sisteminize erişip kontrolü ele geçirebilir ve hatta kişisel verilerinizi okuyup çalabilirler çok rahatça demişler. Fakat nasıl bir açık, bunu nasıl kapattılar, nasıl fark ettiler, bugüne kadar etkilenen kişiler var mı, varsa sayıları ne, ne gibi şeyler oldu bunlardan hiç bahsetmemişler. Sadece demişler ki RTX yani tüketici ekran kartları, Quadro yani daha profesyonel taraftaki ekran kartları, NVS ve Tesla'daki ürünlerimiz bundan etkilendi. Ve Windows ve Linux işletim sistemlerinde de bu açık var.
Yani ne kaldı geriye?
Geriye ne kaldı gerçekten? Diyorlar ki acil olarak yazılım güncellemesini yapın. Yazılım güncellemesinden sonra bu açık kapanıyor. Ama dediğim gibi hiçbir detay vermemiş. Yakında kokusu çıkar ortaya diyelim. Nvidia kullanan takipçilerimiz acil olarak güncellemelerini yapsınlar. GeForce Experience üzerinden veya Nvidia'nın kendi sitesine gidip orada manuel sürücü aratarak en güncel sürümle donanımlarını güncellesinler hemen.
Türkiye'deki kullanıcılar zaten alışık kişisel verilerin çalınmasına, çarpılmasına. O yüzden çok Türkiye'yi etkileyen bir haber değil bence.
Doğru, doğru diyorsun.
Zaten onlar çalındı, siz rahat olun, siz güncellemeseniz de olur.
Siz güncellemeseniz de olur, doğru.
Başka var mı senin söylemek istediğin bir şey?
Vallahi bu hafta ben sinirimi attım. Biraz evet. Özellikle bu konsol fiyatları, donanım fiyatları genel olarak üzerinden. Gelecek hafta senden böyle bir performans bekliyorum. Çünkü gündemimizde, hadi spoiler vereyim, Intel olacak.
Evet, hem de hiç hoş bir şekilde anlatmayacağız. Hiç hoş bir şekilde bahsetmeyeceğiz. Zaten.
Her zamanki.
Her zamanki gibi tabii. Evet. Biz bir şeyleri gömüyorsak, Ricola gömdük, geri çekildi. PET'e gömdük, şimdi haftaya görecekler mi olduğunu.
Eli doğrulmuyor.
Evet, yani biz birilerine gömüyorsak haklıyızdır.
Mesut Çevi'ye de gömdük. Yakında adama bir artık şey olmasın.
Mesut Çevi'ye bir şey olursa Buğra'cığım ben senden bilir bu programı anında terk ederim. Ya doğrunun bir şeysi bir şey olmuyor diye çok güzel bir atalarımız söz söylemiş. Ben onu burada dinleyicilerimize bırakıyorum ne olduğunu
ben
çünkü
anlamadım.
Unuttum.
Aklının doğrunun acelesi yok.
Gibi bir şey. Doğrunun acelesi yok muydu? Neydi? Sanki
o aklının acelesi yok değil miydi?
Öyle miydi? Doğru. Doğru söyleyin Dokuzköy'den kovarlar deyip ben geçiştireyim burayı. O zaman başka eklemek istediğin bir şey yoksa kapatalım bu bölümü.
Benim yok Meriç, senin var mı?
Yok, benim de yok. Haftaya dediğin gibi. Haftaya olacak benim
Sen
eklemek
haftaya
istediğim.
Saklıyorsun.
Saklıyorum ben. Biriktireceğim bir hafta boyunca içimdeki öfkeyi. Neyse, haftaya o zaman görüşürüz. Herkes kendine iyi baksın. İyi haftalar.
İyi haftalar. Kendinize iyi bakın.